Çıkış 3. bölüme geldik değerli dinleyicilerimiz. Midyan ülkesinde 40 yıllık bir süreden sonra Musa'nın yaşamında yepyeni bir evre açılır. Mısır'da ona verilen tüm eğitim bile İsrail halkını kölelikten kurtarmak için yeterli değildi. Musa gibi biri Firavun'un sarayında 40 yıl geçirmiş, Firavun'un kızı onu oğul edinmiş, hatta tahta çıkmaya adaydı. Musa bunların tümünü bırakıyor. Midyan ülkesinde hayvan güdücüsü oluyor. Ama Musa'nın günahını kayrasıyla bağışlayan Tanrı bu yaşama ilişkin çok önemli tasarılar güdüyor. Tanrı Musa'yı bu görevi yerine getirebilmesi için 40 yıl bir süre içerisinde çölde Midyan yöresinde eğitmişti. 3. bölümün ilk 5 ayeti şöyle. Ve Musa kaynatası Midyan kahini Yetro'nun sürüsünü güdüyordu. Ve sürüyü çölün arkasına götürdü ve Tanrı'nın dağına Horeb'e geldi. Rabbin meleği bir çalı ortasında ateş alevinde ona göründü. Ve gördü ve işte çalı ateşle yanıyor ama çalı tükenmiyordu. Musa dedi, şimdi döneyim ve bu büyük manzarayı göreyim. Çalı neden yanıp tükenmiyor? Ve görmek için döndüğünü Rab görünce Tanrı ona çalının ortasından çağırıp dedi, Musa, Musa. Ve Musa, işte ben dedi. Ve Tanrı dedi, buraya yaklaşma, çarıklarını ayaklarından çıkar, çünkü üzerinde durduğun yer kutsal topraktır. Şimdi manzara oldukça ilginç. Musa'nın önünde habire yanan bir çalılık var. Yanıyor ama çalılık tükenmiyor. Musa çalılığın yanmakta olduğunu ama yine de yanıp kül olmadığını merak edip bakmıştı. Kutsal yazıların gerçek olduğunu kanıtlayan etkenlerden birisi Yahudi ulusunun günümüze kadar varlığını sürdürmüş olmasıdır. Mısır'daki kölelikten başlayarak tarih boyunca Yahudi ulusu baskılara, işkencelere ve soykırım saldırılarına hedef olmuştur. Ama Musa'nın çölde gördüğü yanar çalı gibi Tanrı'nın verdiği vaatler de hiçbir zaman söndürülemedi ve söndürülemez. Tanrı'nın vaatleri bizim tutum ve davranışlarımıza bağlı değildir. Tanrı, Tanrı olduğu için değerli dostum, bir söz, vaat verdiğinde o her şeyin başını ve sonunu görerek vaat verir. Ve onun ağzından çıkan söz, kendi bilgeliği ve zamanında yerine gelir. Bunu kimse değiştiremez. Tanrı verdiği sözden de dönmez. Şimdi burada Tanrı Musa'ya yanan ateşte göründü. Yanan şey çalıydı. Neden Tanrı durup dururken yanan bir çalıda gözüksün? Böyle yaparsam Musa'nın ilgisi uyanır diye mi düşündü? Yoksa tüm bunlarda bir resim ve bir mesaj mı vardı? Tanrı her zaman değerli dostum bilinçli ve amaçlı olarak hareket eder. Kutsal kitapta ateşin üç yönü, anlamı ya da kullanış tarzı vardır. Bir, ateş göksel yargıyı simgeliyor. Bunun için Yaratılış 19:24, Leviler 12:9-24, Sayım 11:1, 16:32, 2. Krallar 1:10, 1. Tarihler 21:26, 2. Selanikler 1:7, 2. Petrus 3:10 ve Vahiy 21:8'e bakılabilir. İkincisi, ateş Tanrı'nın huzurunu, gücünü ve öfkesini simgeliyor. Çıkış 13:21'e bakın, 19:18, Yasanın Tekrarı 4:36 ve daha da ayetler sıralayabilirim. Üçüncüsünde ateş arıtmayı, temizlemeyi de simgeliyor. Ama bütün bunları toplarsak ateşin yargıyı simgelediğini görüyoruz. Kutsal kitapta ilk kez ateşten söz eden yer Yaratılış 19. bölüm 24. ayettir. Bu ayetlerde şöyle okuyoruz. Rab Sodom üzerine ve Gomora üzerine Rab tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Ve o şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve toprağın nebatını altüst etti. Burada ateş ne yapıyor? Yargı veriyor. İbrahim kendi oğlunu kestiği zaman onun elinde de ateş vardı. Bu ne anlama geliyor? O da yargı. Çünkü sunu Tanrı'nın yargısıydı kurban üzerindeki. Bu nedenle eski antlaşmadaki tüm sunular ateşle sunuldu. Yeni antlaşmada ateş en son olarak Vahiy 21 ve 22. bölümlerde geçer. Ateş gölü. Vahiy 21. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Korkaklara, imanı olmayanlara, iğrençlikte yuvarlananlara, adam öldürenlere, zina edenlere, büyücülere, yalancı ilahlara tapanlara, tüm yalancılara gelince bunların yeri ateşle ve kükürtle yanan göldedir. Bu ikinci ölümdür. Dostum, ateş Tanrı'nın yargısını, günahın üzerine inen Tanrı'nın öfkesini simgeliyor. Kutsal Tanrı günahla karşılaştığında o zaman yakıp bitiren ateş oluyor. Tanrımız yakan bitiren bir ateştir diyor İbraniler 12:29'da. Bu nedenle Sodom'daki olayda Tanrı diyor ki bu kenti ziyaret edeceğim. Bunu İbrahim'e diyor. Şimdi ineceğim ve göreceğim. Aşağıya ineceğim ve bakacağım. Sonuç nedir? Kutsal Tanrı günahla karşı karşıya geliyor. Onun sonucu ateştir. Burada ateş yargıdır. Tanrı Musa'ya bir ateş alevinde gözüküyor. Nerede ateş? Bir çalıda. Peki bu çalının anlamı, simgesi nedir? Şimdi Yaratılış 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde günahın sonucunda dünyaya lanetin girdiğini, toprağın artık çalı ve diken vereceğini söylüyor. Lanet, çalı ve dikenin günah ile ilişkisi vardır. Rabbe dikenlerden bir çalı giydirdiler. Çalının günahla yakından bağlantısı, ilişkisi vardır kardeşim. Rabbin çalıdan diken giymesi bizim günahlarımızı taşıdığının bir belirtisi, göstergesi, simgesidir. Sadece bu değil. İsa ağaca asılarak da lanetlendi. Mika 7:4'te dikenler arasındaki günahlı bir kavimden söz edilmektedir. Bu halk öylesine bozuk, kötü bir durumda ki en iyisi bile çalı gibidir. Luka'da İsa Mesih aynı simgeyi kullanıyor. Luka 6. bölüm 43-46. ayetlerde. Şimdi kötü insan tıpkı bir çalı yumağı gibidir. Diyebiliriz ki çalı günahlı bir insanı ya da bir halkı simgeliyor. Çalı aynı zamanda bizim işlerimizi simgeliyor. Bizler kendi iyiliklerimiz, kendi işlerimizle Tanrı'nın önünde duramayız. Bizim işlerimiz, kardeşim, çalı gibidir. Rabbin meleği, Tanrı'nın kendisi çalının içerisinde, işte bu Tanrı'nın tam yapmak istediğidir. Tanrı'nın isteği ve istemi Musa'nın halkına gelmesidir. O bu halk arasında oturmak, yaşamak için geldi. Çıkış 3. bölüm 8'de ben indim diyor Tanrı. Ne için? Kurtarmak için. Ama bu halk suçludur, günahlıdır, günah içerisindedir. Kutsal olan bir Tanrı günahla karşılaştığında o zaman Tanrı her şeyi yiyip tüketen bir Tanrı oluyor. Ama orada bir mucize görüyoruz. Ateş yanıyor, yanıyor ama çalı yanıp bitmiyor, tükenmiyor. Normalde yanan çalı yanıp bitmeliydi, kül olmalıydı. Musa çölde bir çobandı. Çölde geceleri oldukça soğuk olur. Musa geceleri çok sıklıkla bu çalıları yakıp ellerini ısıttı kuşkusuz. Bu çalılar çok iyi yanar ama çok çabuk söner. Ama Musa burada bir çalıyla karşılaşıyor ve bu çalı yanıyor, yanıyor ama yanıp kül olmuyor, tükenmiyor. Bu nedir? Bu olay aracılığıyla Tanrı Musa'ya ne demek istediğini anlatmak istiyor. Şimdi ben geldim, indim diyor. Bir halka geliyorum ve bu halk bir çalıdır. Ben kutsal Tanrıyım. Aslında bu halk Tanrı tarafından yiyip tükenen bir ateşle yok edilmelidir. Ama halk yaşamaya devam ediyor. Bu nasıl olanaklıdır? Nasıl olabiliyor? Musa Tanrı'nın burada kendisine açıkladığı şeyi anlıyor. Bu Musa'nın daha sonra halka bildireceği haberdi, mesajdı. Tanrı bizi ziyaret etti. Tanrı aramıza geldi. Daha sonra o aramızda oturacak. Musa bu mesajı müjdeleyebilmesi için değerli kardeşim, kendisi Tanrı'nın bu mesajından öğrenmesi gerekirdi. Bu nedenle Tanrı Musa'ya bu yolla göründü. Her şeyi yiyip tüketen Tanrı'nın bu halk arasında yaşayabilmesi, oturabilmesi nasıl olanaklıdır? Tanrı'nın kutsallığıyla yok olmadan bu halk nasıl Tanrı önünde yaşayabilir? Bu nasıl mümkündür? Birkaç bölüm sonra, yani çıkış 12. bölümde yeniden ateş sözünü okuyoruz. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız diyor. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı pervazlarına sürecekler. O gece ateşte kızartılmış et, mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Şimdi burada fısıh kurbanına ilişkin bazı açıklamalar veriyor. Pasahı nasıl yemeliler? Ayet 8'de ateşte kebap olarak. Ayet 9'da tekrar vurguluyor. Ondan çiğ ya da asla suda haşlanmış olarak değil, kebap olarak yiyeceksiniz diyor. Burada iki kere ateşte kebap olarak yiyeceksiniz diyor. Burada değerli kardeşim, Tanrı halkının gözleri önüne seriliyor ki Tanrı'nın ateşi gerçekte onları yiyip bitirmeli, tüketmeliydi. Ama Tanrı'nın ateşi onları yakıp tüketmiyor. Çünkü onların yerini alan o kurtulmalı kurban o ateşte yanıyor. İsa Mesih bizim pasahımız oldu. Bizim için ateşin içerisinden geçti. Tanrı'nın öfkesini üzerinde taşıdı. Bu nedenle hiçbir inanlı hiçbir zaman o ateş gölüne atılmayacaktır. Eğer böyle olmasaydı Tanrı bizi de ateş gölüne atmalıydı. İsa Mesih bizim için Tanrı'nın öfkesini üzerine aldı. Bu nedenle yaşayan diri Tanrı aramızda yaşayabilir, aramızda olabilir ve biz yaşamaya devam edebiliyoruz. Ve biz yaşamda kalıyoruz. İnanlılar olarak 2-3 kişiyle bir araya geldiğimizde yaşayan Tanrı aramızdadır. Ben aranızdayım diyor ve biz yaşamaya devam ediyoruz. Onun huzuru aramızdaki varlığı bizi yok etmiyor. Tanrı'nın kutsallığı bizi yakıp tüketmiyor. Tüm bu ayrıcalıklara kardeşim kurtuluşa Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sahip oluyoruz ve ona borçluyuz. Bunu asla unutmayalım. Cennete gittiğimizde bunu sürekli olarak göreceğiz. Asla unutmayacağız. Şimdi de bir araya geldiğimizde bunu unutmayalım. Yaşayan ve kutsal Tanrı aramızda oturabilir. Çünkü İsa Mesih bizim hak ettiğimiz öfkeyi kendi üzerine aldı. Çıkış 3. bölüm 4. ayette Tanrı Musa'ya seslendiğinde Musa ne diyor? İşte ben. İşte ben sözü çok önemlidir kardeşim. Ne demektir bu? Tanrı İbrahim'i çağırdı Yaratılış 21:1'de. İbrahim işte ben dedi. Ama İbrahim 25 yıl kadar sonra bu sözü söyledi. Musa 40 yıl sonra bu sözü söyledi. Ve 1. Samuel 3. bölüm 1-10 ayetlerinde de Tanrı Samuel'i çağırdığında ve Samuel Tanrı'ya işte ben dinlemeye hazırım dediği zaman Tanrı Samuel'e konuştu. Tanrı Yeşaya peygambere seslendiği zaman Yeşaya 6:8'de o da işte ben dediğinde Tanrı konuştu. İşte ben sözü dinlemeye ve itaat etmeye hazırım demektir. Tanrı'nın bu kişileri bu aşamaya getirmesi epey zaman aldı. Dinlemeye hazır olmak ve itaat etmek. Musa daha önce kendi gücüyle halkını kurtarmaya çalıştı. Bir Mısırlıyı öldürdü. Sonuç ne oldu? Kocaman bir hiç. Musa'nın hayatında 3 dönem vardı. İlk 40 yıl Mısır'da Firavun'un sarayında yaşadı. 40 yıl çölde kaldı ve bu 40 yılda Tanrı onu eğitti. 3. dönem ise İsrail halkına bu çölde önderlik etti. 40 yıl sonra Musa bu aşamaya geldi ve işte ben dedi. Ayet 5 devam ediyor. Fazla yaklaşma, çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsaldır. Ne demektir bu? Biraz kutsallığa bakalım. Yeşaya 6:3'te orduların Rabbi kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır. Bütün dünya onun yüceliğiyle doludur deniyor. Gerçek anlamda kutsallık sadece Tanrı'ya özgüdür. Tanrı'ya özgü kutsallıktan söz ederken aslında şu vurgulanmaktadır. Gücü sonsuz, güzelliği sonsuz, kötü olandan ayrı, pak, temiz, yüceliği sonsuz olan kutsal Tanrı demektir. Eski antlaşmada günler, insanlar, aletler, giysiler, binalar kutsal olabiliyorlardı. Örneğin Tanrı 7. günü kutsadı. Sonra Tanrı özel bir şekilde İbrahim'i ve onun soyunu seçti ve onlara şöyle dedi. Kutsal olacaksınız çünkü ben Tanrınız kutsalım. İbrahim'in soyu öteki insanlardan daha iyi ve daha kusursuz değillerdi. Ama onları kutsal kılan Tanrı için seçilip ve Tanrı'ya ait olmalarıydı. Rab'be tapınmak için eski antlaşma zamanlarında buhur yakılırdı, kurban kesilirdi. Bu tapınmalarda kullanılan bütün aletler ve kaplar kutsal sayılıyordu. Çünkü onlar Tanrı'ya ve onun hizmetine ayrılmışlardı. Harun ve ötekiler, yani öteki kahinler Tanrı önünde tapınma hizmetine koyuldukları zaman özel giysiler giyerlerdi. O giysiler de kutsal sayılıyordu. İnsan ve hayvandan ilk doğanlar Rab'be adanıyordu. Kahinler de kutsanıyorlardı. Mesken ve onun bütün takımları kutsanıyordu. Tapınma günleri de kutsal sayılırdı çünkü o gün Tanrı'ya ayrılmıştı. Özellikle o gün Tanrı'ya aitti. Rab'be kurban edilmiş hayvanların etleri, Rab'be vakfedilmiş mallar da kutsaldı. Demek ki bir insanın ya da bir maddenin kutsal olup olmadığı onun kime ait olduğuna, kimin hizmetinde bulunduğuna bağlıdır. Örnek olarak iki kabı düşünelim. İkisi aynı cinsten. Aynı şekilde, aynı büyüklükte, aynı değerde. İkisi de tertemizdir. Birisi Tanrı hizmetine ayrılmıştır. İşte bu kutsaldır. Ötekisi ise normal olarak kullanılmaktadır. O kutsal sayılmaz. Önemli bir nokta da şudur kardeşim. Kutsal bir şey artık sadece Tanrı ve onun hizmetinde kullanılabilir. Onunla adi işler yapılmamalıdır. Tanrı Musa'yı çağırdığı zaman da çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. O yer ne daha önce kutsaldı ne de daha sonra. Ama Rabbin huzuru o yeri o anda kutsal kıldı. Şimdi imanlılara kutsal deniyor. Neden? Çünkü imanlılar kutsal olana ayrılmışlardır da ondan. Hatta daha da derinlere gidiyor. İnanlının yüreğinde kutsal ruh oturuyor. Demek ki inanlılar kutsal olan Tanrı'ya ayrılmışlardır. Burada kutsal bir topluluk vardır. Burası kutsal bir yerdir. Ama inanlılar buradan ayrıldıktan sonra, yani imanlılar bir araya geldiğinde orası kutsaldır. Ama imanlılar ayrıldıktan sonra oranın bir özelliği kalmaz. İkinci ayette Rabbin bir meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içerisinde Musa'ya göründü diyor. Buna da bakmak gerekir. Kimdir Rabbin meleği burada? Ayetlere biraz dikkatli bakalım. İkinci ayette Rabbin meleği diyor. Dördüncü ayette Rab diyor. Altıncı ayette de ben babanın tanrısıyım diyor. Burada anlaşılan o ki Tanrı'nın kendisidir Musa'ya konuşan, ateş ortasında duran. Bu bize gösteriyor ki Rabbin meleği Rabbin kendisidir. Rabbin meleği sözü eski antlaşmada sık sık dile getiriliyor. Rab göründüğünde Rabbin meleği deniyor. Tanrı görünmüyor, Tanrı ruhtur. Bu nedenle Tanrı'yı çıplak gözle görmek olanaksızdır. Ama eski antlaşmada Tanrı kendisini çeşitli kereler gösteriyor, görünen bir biçime giriyor. Bu nedenle her keresinde Rabbin meleği olarak adlandırılıyor. Buradaki Rabbin meleği Rabbin ta kendisidir. Çıkış 3. bölüm 6-7 ayetlerde şöyle diyor. Ben babanın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı. Çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Rab halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum dedi. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Rabbin meleği, evet Rabbin kendisidir. Hatırlayalım, Tanrı İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vaatler verdi. Tanrı şimdi İsrail halkını kurtarmaya geliyor. Tüm kurtuluş, kurtarış daha önce verilen vaatlerin yerine getirilişidir. Burada bize hatırlatılıyor. Kurtuluş Tanrı'nın vaadiyle başlıyor. Kurtuluş olayı insanla başlamıyor. 7. ayette Rab halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum dedi. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum, acılarını biliyorum. 8. ayette onları o diyardan kurtarmak için indim ya da geldim diyor. Bu söz çok çok önemlidir. Tanrı burada kendi sözleriyle, bu görünümüyle neler açıklamak istediğini bildiriyor. Buradaki ateş ve yanan çalı tam bu anlamı taşıyor. Ben bu halka iniyorum. Ben aranızda yaşayacağım. Aranıza iniyorum. İşte kardeşim kurtuluş budur. Tanrı diyor ben geliyorum. Biz Tanrı'ya gel aramıza ve bizi kurtar demedik. Tam tersine Tanrı kurtarmak için ben geliyorum, ben iniyorum dedi. O yukarıdan bize aşağıya iniyor ve bizi alıyor ve belirli bir yoldan geçirip yukarıya götürüyor. Sizi Mısırlıların elinden kurtarmak için ve onları o diyardan geniş bir diyara, süt ve bal akan diyara çıkarmak için indim, geldim diyor Tanrı. Evet kardeşim, Tanrı gerçekten aşağıya indi, insan oldu. O bir uşak, köle özdeşliğini aldı ve kendisini ölüme dek alçalttı. Ve böylece bizi alıyor, oradan çıkarıyor ve kendisinin yanına yukarıya çıkarıyor. Bu kurtuluştur. Hatta bunu ta buralarda eski antlaşmada görüyoruz. 10-11. ayetlerde gel halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa ben kimim ki Firavun'a gidip İsraillileri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Ben kimim ki? Rab Hakimler 6-11-16 ayetlerinde Gideon'a bu görevi verdiğinde o da aynı şeyi söyledi. Yeşaya görev karşısında ben günahlı biriyim dedi. Yeremya ben gencim yapamam dedi. Musa da ben kimim ki diyor. Kardeşim bu çok doğal bir tepkidir insan için. Çünkü Tanrı önünde duran birisi kendi hiçliğini görüyor. Biz de böyle değil miyiz? Ama işin harika yönü Tanrı'nın verdiği şu yanıttır. Ben seninle olacağım. Sen kendi başına tabii yapamazsın. Senin işlerin, yeteneklerin çalı gibidir. Hemen yanıp gider. Sen kurtuluş oluşturamazsın. Ama ben seninle olacağım. Kurtuluşu ben gerçekleştireceğim. Budur önemli olan. Böylece Musa Firavun'a gidip İsrail halkını çıkartmak buyruğunu alıyor. Ben kimim sözüyle Musa kendi yetersizliğini gördü ve aslında durumu kavradı. Bu iş onun için çok çok büyüktü, hatta olanaksızdı. Kurtuluş kardeşim olanak dışıdır. İnsanın kurtuluşu olanaksızdır. Kurtuluşta Tanrı eyleme geçmelidir. İnsanlar arasında olanaksız olan Tanrı yanında olanaklıdır. Luka'da bu gerçeğe rastlıyoruz. Bakire Meryem soruyor, bu iş nasıl olacak? Ben nasıl gebe kalacağım? Bana erkek eli değmedi ki. Aldığı yanıt şuydu, insan için olanaksız olan Tanrı katında olanaklıdır. İşte kurtuluş olanak dışıdır. Bu nedenle Tanrı ben kimim sorusuna yanıt veriyor. Ben seninle olacağım diyor. Bu benim işim. Ben bunu yapacağım. Ben bu işi tamamlayacağım. Ayet 13'te Musa şöyle karşılık verdi. İsraillilere gidip beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Bu soru üzerine Tanrı adını açıklıyor. Ayet 14'te ben, ben olanım. Beni size benim gönderdi. Ben, ben olanım. Yahve adının anlamı kesin olarak söyleyebiliriz ki odur. Tanrı'nın burada kendini açıklamasının, tanıtmasının anlamı nedir? Musa senin adın nedir diye soruyor ve bilmek istiyor. Aynı zamanda diyor ki kimsin, nesin? Bir isim, bir kişinin karakterini ortaya koyuyor. Tanrı yanıtlıyor. Ben, ben olanım. Bu şu demek ki Tanrı araştırılamaz. Kendisi dışında onu kimse gerçek anlamıyla tanıyamaz. O bizim kafamızda kurduğumuz, şekillendirdiğimiz kişi değildir. İnsanlar Tanrı'yı hayal etmeye, kim olduğunu düşünmeye başladığında ortaya çıkan hep ilahlardır. İnsan elinin işi olan ilahlar, Tanrı o olandır. Matta 11. bölüm 27. ayette şöyle okuyoruz. Her şey bana babam tarafından verildi. Oğlu babadan başka kimse bilemez, babayı da oğuldan başkası bilemez. Bir de oğlun kendisine babayı açıklamak istediği kişi babayı bilebilir. Kardeşim, bu şu demek oluyor ki biz Tanrı'yı tanıyabiliriz. Eğer o bize kendini tanıtırsa, Tanrı bizim olduğunu sandığımız kişi değil. O, o olandır. O kendisini bize açıkladı. O aynı zamanda her şeyin üzerinde egemendir. Onun başlangıcı yoktur. Varlığının bir nedeni yoktur. Kimse Tanrı'ya bir şey vermedi. Kimse Tanrı'yı zengin yapamaz. Onun bir şeye ihtiyacı yok. O kendi içinde kusursuzdur. Ona biz hiçbir şey vermedik. Bize borcu da yok. Tanrı halkının bunu ta baştan anlaması ve kavraması çok önemlidir. Biz Tanrı'ya bir şey vermedik ki Tanrı bizi kurtarsın. Tanrı bizi kurtarmaya borçlu değil. O egemendir. Onun eksiği yok. O insanları hazırladı çünkü Rab bunu böyle istedi. O kayrasında günahlıları seçti çünkü kendisi merhametlidir, kayra doludur. Aramızdan hiçbiri bu kayrayı kazanmadı, hak etmedi. Ben, ben olanım demek aynı zamanda onun sadık olduğu anlamına da geliyor. O hiç değişmiyor. O bugün evet, yarın hayır demiyor. Onun tüm vaatleri evet ve amindir. O dün, bugün ve sonsuza kadar hep aynıdır. Yakup 1.17'de onda ne değişim var ne de gölge salan dönüş. Ben Rab değişmem diyor Malaki 3.6'da. Sonuç olarak ben ben olanım demek aynı zamanda O kendi halkı için her şeydir. Halkına söyle, ben gönderenim. Bu Yunanca'da ego, eimi. Bu yeni antlaşmada sıklıkla kullanılıyor. Yunanca'da bu bitmemiş bir sözcüktür. Ama bu bitmemiş sözcükle çok önemli bir konu açıklanıyor. İsa'nın öğrencileri denizde büyük bir fırtınaya kapılıyor. İsa denizin üzerinde, sular üzerinde yürüyerek geliyor. Öğrenciler bunu görüyorlar ve İsa onlara korkmayın diyor. Benim. Onlara bendir demiyor. Benim diyor. Rab burada benim dediği zaman orada Musa'ya söylediği aynı sözü söylüyor. Öğrenciler biliyorlardı bu sözü. İsa Mesih orada kendisini sonsuz Tanrı olarak tanıtıyor.